Ayrım 6, Uğur Dündar, Pazarlık Yok, sayfa 95. Emniyet amiri yemeğe düşkün biriydi. 26 Ocak 2013, Sözcü. Eminönü'nde görev yapmasına rağmen yemeklerini Beyoğlu'ndaki ünlü bir lokantadan getirtirdi. 28 Nisan sabahı kahvaltı sonrası kahvesini yudumlarken telefon çaldı. Arayan Beyazıt Karakol amiri başkomiseriydi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin iktidar karşıtı gösteri için bahçede toplanmaya başladıklarını haber veriyordu. Emniyet amiri, "Hemen üniversiteye gidin, diğer karakol amirlerine de emir veriyorum, hepimiz orada olacağız," dedi. Başkomiser, "Ama rektörlükten talep yok. Onlar istemedikçe üniversiteye giremeyiz amirim," deyince, "İzin de ne demek?" diye çıkıştı. "Öğrenciler başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı protesto edecekler, biz de seyredeceğiz, öyle mi? Ne izni? Derhal göreve." Bu emri alan Eminönü Emniyet Amirliği'ne bağlı karakollardaki tüm polisler yarım saat içinde İstanbul Üniversitesi bahçesine gittiler. Makam odasındaki tüm duvarları Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarla çekilmiş fotoğraflarıyla süsleyen emniyet amiri ekiplerin en önündeydi. Atatürk anıtının çevresinde toplanan gençlerin marşlar söyleyerek kendilerine doğru yürüdüğünü görünce "Silahlarınızı çekin," dedi. Amirler, polisler, bekçiler tabancalarını çekip mermileri namluya sürdüler. Bir hariç. Sadece bir başkomiser silahını çekmemişti. Amir hışımla ona dönüp, "Emre niçin itaat etmiyorsun?" diye çıkıştı. Başkomiser çok sakindi. "Kanunsuz emre itaat etmek zorunda değilim. Üstelik gençler protesto haklarını kullanıyorlar. Silahları yok. Şiddet yok. Ben niçin tabancamı çekeyim? Silah göstererek onları tahrik etmekten kaçınmalıyız," dedi. Nitekim çok geçmeden korkulan oldu. Polislerin tabancalarını gören öğrenciler taş yağdırmaya başladılar. Üniversite bahçesi bir anda savaş alanına dönmüştü. Artık taşlar havada uçuşuyor, Beyazıt Meydanı tabanca sesleriyle yankılanıyordu. İşte o anda Rektör Ordinarius Profesör Sıddık Sami Onar ve Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Naci Şensoy bahçede göründüler. Rektör merkez binaya doğru ilerleyen emniyet amirinin önünü kesip, "Yaptığınız müdahale kanunsuzdur. Üniversite yönetiminin çağrısı olmadan buraya giremezsiniz. Hemen üniversiteyi terk edin," dedi. Bu sözler emniyet amirini çileden çıkarmaya yetmişti. Hiçbir şey söylemeden rektöre yaklaştı ve suratına okkalı bir tokat attı. Ufak tefek yapılı anayasa profesörü onların yere düştüğünü görünce, tabancasını çekmemekte direnen başkomisere dönüp, "Gördün mü? Koskoca rektörü iskambil kağıdı gibi devirdim," dedi. Başkomiser sinirlenmemekte kararlıydı. "Devirdiğini sandığın o kişinin senin boyun kadar kitapları var. Ayrıca kimin kimi devireceğini zaman gösterir." Bu olay 28 Nisan 1960 günü yaşandı. Aynı gün Turhan Emeksiz adlı üniversite öğrencisi seken bir kurşunla hayatını kaybetti. Bir ay sonra da 27 Mayıs darbesi oldu. Rektörü tokatlayan emniyet amiri Zeki Şahin tutuklandı. Kanunsuz emre uymamakta direnip silahını çekmeyen başkomiser ise babam Osman Dündar'dı. Nereden nereye? İktidar yandaşlarının öğrencilere doğrulttuğu silahlara göğsünü siper eden rektörden, iktidarın önünde iki büklüm eğilen yağ çekmekte sınır tanımayan rektörlere, "Nur içinde yat Sıddık Sami Onar Hocam." Didem, 6 Şubat 2013, Sözcü. 29 Kasım 1974, Ankara. Gecenin ayazı insanın iliklerine işliyor. Sabaha doğru saat 03 sularında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğum Kliniği'nin önünde bir araç duruyor. Sancıları arttığı için araçtan güçlükle inen ekonomist Meral Tuncay hemen doğumhaneye alınıyor. Eşi mimar İsmail Tuncay da koridorda bir aşağı bir yukarı dolaşarak doğumhaneden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Çok geçmeden güler yüzlü bir hemşire koşarak yaklaşıyor. "Müjde, müjde. Nur topu gibi güzel bir bebeğiniz dünyaya geldi. Allah analı babalı büyüsün, bahtı açık olsun," diyor. Mutluluktan havalara uçan Meral İsmail Tuncay çifti, ilk çocukları olan bu güzel çocuğa "gözüm gözüm gibi sevdiğim" anlamına gelen Didem adını veriyorlar. 3 yıl sonra da erkek çocukları Arman dünyaya geliyor. Dostoyevski'nin de dediği gibi bu iki güzel çocuk onların hayatlarının en büyük saadeti oluyor. Annesinin babasının gözü kadar sevdiği dünyalar güzeli Didem, kaprissiz, sorunsuz, mutlu bir bebeklik dönemi geçiriyor. Kardeşi Arman da öyle. Babası o günleri anlatırken annesi de, ben de çalışıyorduk. Eğer Didem sorunlu bir bebek olsaydı çok zorluk çekebilirdik ama o bebekliğinde bize hiç sıkıntı yaşatmadı. Akıllı, olgun ve uysal bir bebekti diyor. Didem kardeşi Arman'la da çok iyi anlaşıyor. İlk çocuk olmasına karşın onu kıskanmadığı gibi mükemmel bir ablalık yapıyor. Hatta anne ve babasının olmadığı zamanlarda kardeşine adeta bir büyük gibi Didem bakıyor. İki kardeş de çalışkanlıklarıyla okullarının yıldız öğrencileri arasında yer alıyor. Didem Tevfik Fikret Lisesi'ni büyük başarıyla bitirdikten sonra gazeteci olmak için Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin iletişim bölümünde okuyor. Bununla da yetinmiyor ve Leicester Üniversitesi'nde yine iletişim üzerine yüksek lisans yapıyor. İngilizcesini de kusursuz hale getiriyor. Dönüşte NTV Ankara Bürosu'nda dış haberler muhabiri olarak çalışmaya başlıyor. Bu arada kardeşi Arman da Bilkent Üniversitesi'ni bitirip yüksek lisansını Avustralya'da tamamlıyor. İsmail Bey'e Didem'in kişiliğini anlatır mısınız diye sorduğumda hiç düşünmeden ama sonra bana darılır cevabını veriyor. Neden diye soruyorum. Kendisinden övgüyle bahsedilmesini istemezdi ondan. İsrarım üzerine kırmayıp anlatıyor. Evladım olduğu için söylemiyorum. Çok çalışkan, karakteri sağlam, okumaya doymayan, herkesin iyiliğini isteyen, dedikodu yapmayan ve kimsenin yerinde gözü olmayan bir insandır. Çocukluğunda da öyleydi. Büyüklüğünde de hiç değişmedi. Örneğin ne ben, ne de annesi ona evladım haydi dersini çalış dediğimizi hatırlamıyoruz. Hep kendisi çalışmıştır. Evi bu nedenle kütüphaneden farksızdır. Didem'le hiç tanışmadım. Herhangi bir yerde karşılaşmadım ama ekrandan dikkatle izledim. Yaklaşık yarım asırdır televizyon haberciliği yapıyor, üniversitelerde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Uğur Dündar Televizyon Akademisi'nde dersler veriyorum. Didem'in muhabirliğine 10 üzerinden not vermek gerekirse hiç tereddüt etmeden 10 veririm, hatta yıldızlı 10. Neden derseniz? Onun konusundaki uzmanlığına, çalışkanlığına, özel haber yapma becerisine, haberleri ekranda sunarken kullandığı temiz Türkçesine, mantık ve bilgi halkalarını koparmadan kurduğu cümlelerine, haberi en kısa ve özlü biçimde aktarmadaki ustalığına, haber kaynaklarıyla mesafeli ilişkisine ve teklemeden konuşmasına hayran kaldım. Öğrencilerime televizyon muhabirliği dersi verirken onun adını hep en olumlu örnekler arasında saydım. Ama neylersiniz ki burası Türkiye. Burada başarı her zaman ödüllendirilmiyor. Hatta çoğu kez cezalandırılıyor. Didem'in başarıları da cezasız kalmadı ve kısa süre önce 15 yıldır çalıştığı NTV'deki işine son verildi. ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricardon bu görevi atardığında onunla ilk röportajı yapabilmek için sıraya giren onlarca aday arasından Didem'i seçmişti. Çünkü Didem tercih edilmeyi gerektiren tüm mesleki özelliklere ve kaliteye fazlasıyla sahipti. Hiç beklemediği bir anda işsiz kaldığında annesi ve babasına ne olur üzülmeyin. Ağır stres yükü altındayım, şimdi hafifledim, bir sürede çalışmayacağım dedi. İşte o işsizlik günlerinin birinde, bazılarımız için artık sadece bir semt adı olan vefa duygusunu yitirmediği anlaşılan Büyükelçi Ricardon, Didem'i çay içmeye davet etti. Niyeti biraz sohbet etmek ve bu değerli haberciye moral vermekti ama ne yazık ki lanetlenesi terörün acımasız tuzağı Didem'i Büyükelçilik girişinde bekliyordu. Ve yazık ki bir şarapnel adı gözüm, gözüm kadar sevdiğim anlamına gelen Didem'in dalağına ve sağ gözüne saplanmıştı. Anne ve babası şimdi gözleri kadar sevdikleri kızlarının başucunda, sağ gözdeki hasarın giderilebilmesi ve eski sağlığına yeniden kavuşabilmesi için dua ediyorlar. Didem ise her zamanki olgun, sevecen ve sakin kişiliğiyle onları teselli ediyor ve merak etmeyin güzel, aydınlık günler göreceğiz diyor. Başbuğ. 7 Şubat 2013 Sözcü. 7 Ağustos 1998. Futbolda Süper Lig Çanakkale Dardanel Spor Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Maçtan önce Dardanel Spor Başkanı Niyazi Önen, Güzelyalı'daki evinin bahçesinde barbekü partisi veriyor. Değerli dostlarım Profesör Haluk Şahin ve Ali Kutluer'le birlikte o tarihte yazdığımızın bulunduğu Bozcaada'dan karşıya geçip davete katılıyoruz. Kulüp başkanlığının yanı sıra Dardanel firmasının da sahibi olan Niyazi Önen bize konuklarını tanıştırıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gelibolu'daki 2. Kol Ordu'nun komutanı Kor General İlker Başbuğ, Kor Amiral Atilla Kıyat ve diğerleri. Bu isimlerle ilk kez Güzelyalı'daki bu güzelim yaz bahçesinde tanışıyoruz. İlker Başbuğ o yıllarda Arena programında Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin bitirilebilmesi için yaptığımız haberleri dikkatle izlediğini söylüyor. Israrlı çabalarımız nedeniyle Haluk'u ve beni tüm ekibimizi kutluyor. Şehitler Abidesi ile başlayan sohbet Çanakkale Savaşları ile sürüyor. Haluk, Çanakkale Savaşları'nı anlatacak bir belgesel üzerinde çalıştığını söyleyince, Kor General Başbuğ'un da bu konuda engin bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Güneş batımındaki konuşmalar tabii ki askeri konularla sınırlı kalmıyor. Felsefeden sosyolojiye, oradan hukuk ve edebiyata kadar yayılan geniş bir alanda hafızamda bugün bile canlılığını koruyan bir beyin fırtınasına dönüşüyor. Yaklaşık bir saat süren sohbetin sonunda Haluk da ben de aynı izlenime ediniyoruz. İlk bakışta her asker gibi çok mesafeli, hatta gizemli bir duruş sergileyen ama bilgisi ve özgüveni yüksek bir aydın, hatta bir entelektüel. Hem iyi bir asker hem de ülkesinin ve dünyanın sorunlarına kafa yoran, bu doğrultuda özgün ve dikkat çekici analizler yapan yurtsever bir kişilik. Sanki yıllar sonra yayımlanacak Başbuğ kitabının arka kapağından bazı satırları o bahçede okur gibi oluyoruz. Hangi ülkede olursa olsun biz askerler için hayat zordur. Denize baktığımızda maviyi, ovaya baktığımızda düzlüğü, ormana baktığımızda ağaçları, dağlara baktığımızda yüksekliği görürüz. Oysa biz askerler, denizin mavisiyle birlikte derinliğini, ovanın düzlüğüyle birlikte engebelerini, ormanın ağacıyla birlikte tehlikesini, dağın yüksekliğiyle birlikte uçurumlarını da görmek zorundayız. İlker Başbuğ daha sonraki yıllarda mesleğinde hızla ilerledi. 28 Ağustos 2008'de her subayın hayali olan Genelkurmay Başkanlığı'na terfi etti. Türk Silahlı Kuvvetleri onun Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde terörle mücadelede büyük başarılar sağladı. Örneğin Şubat 2008'de sınır ötesinde yapılan kış operasyonunda bölgede 350'ye yakın teröristin 240'ı etkisiz hale getirildi. Böylece yüzde olarak operasyonlar tarihinin en büyük başarısına imza atıldı. Operasyonda ayrıca 379 mağara ve barınağın yanı sıra teröristlerin kullandığı 11 köprü imha edildi. On binlerce silah ve mühimmat ele geçirildi. Üstelik bu harekata katılan Mehmetçikler 8 gün boyunca sırtlarında taşıdıkları 40 kiloluk yüklerle yürüdüler. Askerler operasyon sürecisince 2000 rakımlı arazide -29 derecelere varan soğukta çoğu kez kar ve tipi altında toplam 16-17 saat dinlenebildiler. Orgeneral Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı olarak büyük hayalleri ve idealleri vardı. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çağın getirdiği yenilikleri yansıtmayı planlıyordu ama ne yazık ki anlamsız operasyonlar ve davalarla uğraşmaktan düşündüklerini gerçekleştirebilecek zamanı ve ortamı bulamadı. Türkiye'nin terörle mücadele tarihindeki mucizevi başarılarından birini sağlamanın haklı gururunu yaşayan İlker Başbuğ, bir yılı aşkın bir süredir terörist suçlamasıyla cezaevinde yatıyor. Karargahıyla birlikte yargılandığı davada bölücü teröristlerin tanıklığına başvuruluyor. Tanık teröristin kendisini yakalayan komutanları yukarıdan baktığı gün toplum vicdanında sözün bittiği yere geliniyor. Nokta. Bunları ağlamamak mümkün mü? 15 Şubat 2013 Sözcü. Byron Katie, Amerikalı bir kişisel gelişim uzmanı. Türkiye'ye konferans için davet edilen Katie, geliştirdiği düşünce yöntemi sayesinde 27 yıldır hiç ağlamıyormuş. Amacı Türkleri de ağlamaktan kurtarmakmış. Haberi okurken gözüm televizyon ekranından geçen altyazıya takıldı. Türkiye'de her gün iş kazalarında 4 kişi hayatını kaybediyor. 6 kişi de sürekli iş göremez hale geliyor. Ülkemizin ölümcül iş kazalarında Avrupa'da birinci olduğunu bildiğimden bir başka kanala geçiyorum. Orada da 14 kişinin hayatını kaybettiği Cilvegözü sınır kapısındaki patlamanın görüntüleri tekrar tekrar veriliyor. İnsanın yüreğini ağzına getiren bu görüntüler yetmiyormuş gibi bir de altyazı geçiliyor. Yeni bombalı saldırıların olmaması için güvenlik önlemleri artırılıyor. Ekranlara bakarsanız Türkiye adı konulmamış bir savaş hali yaşıyor. Gerilim dolu atmosfer insanda her an her şeyin olabileceği duygusunu yaratıyor. Çocuklar korkudan televizyon haberlerine bakamıyor. İnsan hayatının en değersiz şey olduğu bir ülkeye 27 yıldır hiç ağlamadığını söyleyen bir Amerikalı uzman geliyor. Bize mutluluk reçeteleri getiriyor. Televizyonu kapatıp gazeteleri açıyorum. Ayşe Arman'ın köşesinde Ergenekon tutuklusu İnönü Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'nun sözcüklerle anlatılamayacak dramını okuyorum. Fatih Hoca'nın avukat kardeşi Hayati Hilmioğlu anlatıyor. Kardeşim 15 yıldır sirozdu. Cezaevi koşulları nedeniyle bir de üstüne yüz felci geçirdi. O kadar ağır bir felçti ki yüzü tanınmaz hale geldi. Bunun için verdikleri ilaçlar da normal seyreden enzimlerini 8-10 kat fırlattı. Böylece oldu mu ağır siroz hastası? Ankara'dan 6 kişilik bir heyet geldi. Hastalığın çok ileri bir boyuta vardığını belirlediler. Cerrahpaşa'dan gelen heyet de benzer bir rapor verdi. Siroz hastası Profesör Fatih Hilmioğlu, 17 Nisan 2009'dan bu yana tutuklu. Birkaç ay sonra demir parmaklıklar ardındaki 4. yılını doldurmuş olacak. Bu süreçte bir insanın başına gelebilecek her türlü felaketi yaşadı. 22 yaşındaki oğlunu kaybetti. Cenaze evinde canının parçası sevgili evladıyla birkaç saat baş başa kalabilmesine bile izin verilmedi. Fizik öğretmeni eşi ağlamaktan konuşamaz hale gelince emekliliğini istedi. Bayan Hilmioğlu, "Eğer İrlanda'da bir bilgisayar firmasında çalışan diğer oğlum Arman beni hayata bağlamamış olsa çoktan intihar etmiştim," diyor. Oysa Türkiye'nin imza attığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ortada. Orada deniliyor ki yaşam hakkı kutsaldır. Yargıda dahil olmak üzere tüm yetkililer yaşam hakkını gözetmek zorundadır. Beyanname ayrıca yargıya şu sorumlulukları veriyor. Ölümcül hastalığı olan insanları bu şekilde tutuklu yargılamaya devam ederseniz, bırakın yargısız infaz yapmayı, onlara yargısız ölüm cezası vermiş olursunuz. Ama Silivri davalarında ölümü bekleyen 20 kişinin tutuklu yargılanmaları devam ediyor. 27 yıldır ağlamamakla övünen Amerikalı Katie, hele bir Türkiye'ye gelsin. Bir hafta kadar kalsın. Sadece haberleri izlesin, bırakın kendini, anası bile ağlar. Abdullah Öcalan Nobel'i aldığında. 20 Şubat 2013 Sözcü. Cumhurbaşkanı Demirel yıllar önce apaçık söylemişti. PKK bizden bayrak istiyor, bayrak demişti. PKK'nın ve uluslararası destekçilerinin Türkiye'yi bölerek Büyük Kürdistan'ı kurmak istediklerini işaret etmişti. Peki bu hedefte bir değişiklik mi oldu? AKP bu değişiklik üzerine mi İmralı'da Abdullah Öcalan'la müzakere masasına oturdu? Hayır, hiçbir değişiklik olmadı. Eninde sonunda Büyük Kürdistan'ı kuracaklar, bunu hiç saklamıyorlar. Kongrelerinde bu doğrultuda kararlar alıp tüm dünyaya duyuruyorlar. U dönüşü Başbakan Erdoğan'da oldu. Daha geçen gün bölücü terör örgütü dediği PKK ile pazarlık masasına oturdu. Onun da hedefi belli. Başkanlığı alacak, istediklerini verecek. Böylece barış gelecek. Şimdi dayatıyor. İmralı süreci demeyin, barış ve kardeşlik projesi deyin diyor. AKP sipariş anketlerle toplumun PKK ile müzakerelere pek karşı çıkmadığı algısını yaratmaya çalışıyor. Bu arada imaj çalışmaları yapılıyor. PKK'nın terör örgütü olmadığı yazılıp çiziliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü, PKK ise onu hizaya getiren demokratik güç olarak gösteriliyor. Ellerinden gelse PKK bir sivil toplum kuruluşudur diyecekler. Binlerce Mehmetçiğin, polisin, korucunun, sivilin ve bebeğin teröristlerce şehit edilmediğini, ecelleriyle öldüklerini söyleyecekler. Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılması için başlattıkları kampanyayı dünya çapında sürdürecekler. Buraya yazıyorum. Yakında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecekler. Karslı Okan Koç, özel hareket polisiydi. Bundan 3 ay önce Hakkari'de teröristlerle çatışırken şehit düştüğünde henüz 29 yaşındaydı. Mutlu bir yuvası, kendisi gibi sarı saçlı, mavi gözlü İrem Nehir adlı dünyalar güzeli bir bebeği vardı. Acı haberi alan ailesinin dünyası karardı. İşte o günlerde Kars İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Alkış, şehit polisin annesi Elif Koç'u aradı. Sizi valilik talimatıyla arıyorum. Oğlunuzun ismi bir okulda yaşatılacak. Bir öneriniz var mı? Diye sordu. Elif Hanım da aklına gelen okulları sıraladı. Milli Eğitim Müdürü ne dese beğenirsiniz. Oğlunuzun adını istediğiniz okullara veremeyiz. Çünkü o okulları daha önemli isimler için tedbir amaçlı olarak saklıyoruz. Böylece şehit anısı bir kez daha yıkıldı. Sadece koç gibi evladımı bu vatana şehit verdim. Bundan daha önemli ne olabilir? Diye haykırdı. Bazı okulları daha önemli isimler için saklıyorlarmış. Saklasınlar. Abdullah Öcalan Nobel'i aldığında onun ismini verirler. 6. ayrımın sonu, sayfa 110.